Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Aslanlar Vadisi, yazarı Ken Follett. Özgün adı Lie Down with Lions, çevirmeni Mehmet Harbancı, türü roman, İnkılap Kitabevi, birinci basım 1985. ISBN numarası yok. Bu kitap 368 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Mayıs 2022. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Afgan erkeklerinin başına sardığı bir kefiyenin resmi var. Kefiyenin alt ucunda ise bir orak çekiç sembolü yer almış. Arka kapakta ise Ken Follett'ın bir resmi var. Ken Follett İngiltere'de Cardiff'te doğmuştur. Londra University College'da gazetecilik hayatına atılmıştır. İlk bestselleri İğne Deliği Amerika'da Edgar Award ödülünü kazanmıştır. Follett'ın diğer eserleri arasında Kartallar en çok satan kitaplar arasında haftalarca liste başı olmuştur. Aslanlar Vadisi halen tüm dünya bestseller listesinde birinci sırayı muhafaza etmektedir. Birinci kısım 1981. Birinci bölüm. Ahmet Yılmaz'ı öldürmek isteyenler Paris'te yaşayan Türk öğrencilerdi. Terörist eylemlerinden dolayı ülkelerinden kaçmışlar ve o güne kadar da Türk elçiliğinden bir ataşe ile Türk Hava Yolları'nın bir üst düzey yetkilisini öldürmüşlerdi. Yılmaz'ı hedef olarak seçmelerinin nedeni Türk hükümetini destekleyen varlıklı bir insan olması ve Paris'te oturmasıydı. Ahmet Yılmaz'ın evi ve bürosu sıkı bir korunma altındaydı. Mercedes arabası zırhlıydı. Ancak öğrenciler herkesin bir zayıf noktası olduğuna inanıyorlardı ve bu zayıf noktada genellikle cinsiyet konusunda olurdu. Yılmaz olayında haklıydılar. İki haftalık bir izleme sonunda adamın haftada 2-3 gece evinden çıkıp uşaklarının alışveriş için kullandıkları Renault arabasıyla 15. bölgede kendisine aşık güzel ve genç bir Türk kadınının evine gittiğini saptamışlardı. Öğrenciler Yılmaz sevgilisiyle yatarken arabaya bomba koymaya karar verdiler. Patlayıcıyı nereden bulacaklarını biliyorlardı. Korsikalı Baba Meme, Gozzi'nin oğullarından biri olan Pepe Gozzi'den. Pepe silah tüccarıydı. Herkese mal satarsa da neşeli bir gülümsemeyle belirttiği gibi idealistler daha çok para ödediklerinden politik müşterileri yeğlerdi. Bundan önceki terörist eylemlerinde de Türk öğrencilere yardım etmişti. Ancak bu planın pürüzlü bir yanı da yok değildi. Yılmaz genellikle kadının yanından yalnız çıkardı ama her zaman değil. Bazen kadını yemeğe götürdüğü de olurdu. Sık sık da kız tek başına evden çıkar arabayı alır, az sonra ekmek, meyve, peynir ve şarap alarak dönerdi. Yılmaz bazı gecelerde evine taksiyle dönüp Renault'yu birkaç günlüğüne kadına bırakırdı. Öğrenciler bütün teröristler gibi romantiktiler ve tek bağışlanabilir suçu kendine layık olmayan bir erkeği sevmek olan güzel bir kadını öldürme rizikosunu göze alamıyorlardı. Bu sorunu demokratik bir biçimde ele aldılar. Bütün kararları oylama ile verirler, aralarından birini başkan olarak kabul etmezlerdi. Yine de kişiliğinin güçlülüğüyle sivrilmiş biri vardı içlerinde. Kalın bıyıklı, yakışıklı bir genç olan Rahmi Coşkun. Bütün sorunlarına ve tehlikelerine rağmen bundan önceki iki planın gerçekleşmesi onun enerji ve kararlılığından kaynaklanıyordu. Rahmi bir bomba uzmanına danışmalarını önerdi. Diğerleri ilk başta bu fikirden hoşlanmamışlardı. Kime güvenebilirlerdi? Rahmi Alice Thaler'i önerdi. Thaler kendisine şair diyen ama İngilizce dersleri vererek geçimini sağlayan ve patlayıcı konusunu Vietnam'da askerlik yaparken öğrenmiş bir Amerikalıydı. Rahmi adamı 2 yıldır tanıyordu. Birlikte kısa ömürlü bir ihtilalci gazete olan Kaos'ta çalışmışlar. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne para sağlamak üzere bir şiir okuma gecesi düzenlemişlerdi. Öteki öğrenciler arasında da Alice'i şöyle böyle tanıyanlar vardı. Birkaç gösteri yürüyüşünde kendisine rastlamışlardı. Onun bir doktora öğrencisi ya da genç bir profesör olduğunu sanıyorlardı. Yine de kendilerinden olmayan birini işe karıştırmak istemiyorlardı. Ancak Rahmi'nin ısrarı üzerine sonunda kabul ettiler. Alice sorunlarına hemen bir çözüm buldu. Uzaktan kontrollü bir ateşleme mekanizması olacaktı bombada. Rahmi kadının evinin karşısında bir arabada oturup Renault'u gözetleyecekti. Elinde bir sigara paketi boyunda garaj kapılarını arabadan çıkmadan otomatik olarak açan bir telsiz vericisi olacaktı. Yılmaz arabaya yalnız binerse Rahmi düğmeye basacak ve Yılmaz marşa basar basmaz bomba patlayacaktı. Ancak arabaya binen kadınsa düğmeye basmayacaktı. Bomba o zaman tehlikesiz kalacaktı. Düğmeye basmadıkça patlama yok dedi Alice. Rahmi bu fikirden hoşlanmıştı. Alice'a bombanın yapımında Pepe Gozzi ile birlikte çalışıp çalışmayacağını sordu. Çalışırım elbette dedi Alice. Bir pürüz daha vardı. İkinizle tanışmak isteyen bir dostum var dedi Rahmi. Doğrusunu isterseniz sizinle tanışmadığı takdirde bu iş yatar. Patlayıcılar, arabalar, rüşvetler, silahlar için parayı veren hep odur. Alice ile Pepe neden bizimle tanışmak istiyor diye sordular. Bombanın patlayacağından emin olmak istiyor, size güvenebileceğinden emin olmak istiyor dedi Rahmi özür dilercesine. Yapacağınız tek şey bombayı kendisine götürmek, nasıl çalıştığını anlatmak, elini sıkmak ve gözünüzün içine bakmasına izin vermek. Bütün bunları sağlayan bir insan için çok bir şey istemiyor yani. Bence bir sakıncası yok dedi Alice. Pepe duraksadı, bu işten alacağı parayı istiyordu ama yeni yeni insanlarla tanışmaktan nefret ederdi. Alice adamı mantıklı olmaya çağırdı. Bu öğrenci grupları baharda mimozalar gibi çiçek açar ve ölürler dedi. Rahmi'nin de çok geçmeden sonu gelecektir ama dostu ile tanışırsan Rahmi gittikten sonra da iş yapmaya devam edersin. Haklısın dedi pek zeki olmayan ama basit bir biçimde anlatıldı mı iş kurallarını kavramakta güçlük çekmeyen Pepe. Alice Rahmi'ye Pepe'nin koşulu kabul ettiğini bildirince Rahmi ertesi pazar gününe bir randevu ayarladı. O sabah Alice Jane'in yatağında uyandı. Sanki bir karabasan görmüş gibi aniden içinde bir korkuyla uyanmıştı. Bir an sonra neden böyle gerilim içinde olduğunu hatırladı. Saate baktı, henüz erkendi. Kafasında planını bir kere daha gözden geçirdi. İşler yolunda giderse bugün 1 yıllık titiz ve sabırlı çalışmanın başarılı sonucunu alacaktı. Günün sonunda hala yaşıyorsa bu zaferi Jane ile paylaşacaktı. Kızı uyandırmadan yüzünü görebilmek için yatağı sarsmadan başını çevirdi. Her yüzüne baktığında olduğu gibi yine kalbi yerinden fırlar gibi olmuştu. Kız sırt üstü yatıyordu. Hafif kalkık burnu tavana çevriliydi. Kara saçları bir kuşun açılmış kanatları gibi yastığa yayılmıştı. Alice kızın geniş ağzına, kendisine öylesine ihtirasla öpen dolgun dudaklarına baktı. Bahar güneşi yanaklarındaki sarı tüyleri, Alice kızı kızdırmak isteyince sakalı derdi bunlara, ortaya çıkarmıştı. Onu böyle istirahat halinde yüzü sakin ve ifadesizken görebilmek pek az elde edilen bir zevkti. Normal olarak Jane canlı bir insandı. Güler, kaşlarını çatar, şaşkınlığını, kuşkuculuğunu ya da acımasını hep yüz ifadeleriyle ortaya koyardı. En fazla kullandığı ifadesi de özellikle kötü bir şaka yapmış yaramaz bir oğlan gibi sırıtmasıydı. Yalnız uyurken ya da kafasını bir düşünceye takmışken böyleydi. Alice onu en çok böyle korunmasızken, kendisinin farkında değilken severdi. Bu durumda kızın görünen yüzeyinin hemen altında ağır sıcak bir yeraltı ateşi gibi yanan o uyuyan şehveti baş gösterirdi sanki. O böyle yatarken elleri kaşınırdı ona dokunmak için. Alice buna çok şaşmıştı. Paris'e gelmesinden hemen sonra kızla tanıştığında onun başkentin radikal çevrelerinde ve gençleri arasında çok rastlanan komite başkanlıkları yapan ırk ayrımına ya da nükleer silahlara karşı kampanyalar, El Salvador ve çevre kirlenmesi konularında protesto yürüyüşleri düzenleyen, Çad'ın aç insanları için para toplayan ya da yetenekli genç bir film yapımcısını ortaya çıkarmaya uğraşan bir iş güzel sanmıştı. Kızın güzelliği, zarafeti ve hevesliliği insanları kendisine çekiyordu. Alice kızla bir iki kere buluşmuştu. Güzel bir kızın bir bifteyi parçalayarak yemesini seyretmenin zevkini tatmak için. Ama sonra kendisi de nasıl olduğunu hatırlayamıyordu. Bu heyecan verici kızın içinde ihtiraslı bir kadının yaşadığını anlamış ve aşık olmuştu. Alice'in bakışları kızın küçük dairesinde dolaştı. Evi onun kendisinin olarak ilan eden şeylere zevk duyarak bakıyordu. Küçük bir Çin vazosundan yapılma sevimli bir abajur, ekonomi ve dünya yoksulluğu konusunda kitapların dizili olduğu bir raf, insanın içinde boğulabileceği kadar yumuşacık kocaman bir divan. Babasının 60 yaşlarındayken çekilmiş bir fotoğrafı. 10 yıl önce 1971'de Dandelion adındaki atıyla kazandığı küçük gümüş kupa. 13 yaşındaydı o zaman diye düşündü Alice. Ben de 23'ümdeydim. O hem şairde denemeleri kazanıyor, ben ise Ho Chi Minh yolunda antipersonel mayın döşüyordum. Kızın evini bir yıl önce ilk gördüğünde Jane Kent'in banliyösünden buraya daha yeni taşınmıştı. Daire çıplaktı o zaman. Mutfağı olan bir tavan arası odası. Dolap içinde bir duş ve dışarıda koridorun ucunda da dar bir tuvalet. Jane burası da pis bir çatı odasından neşeli bir yuvaya dönüştürmüştü. Fransızca ve Rusçadan İngilizceye çevirmen olarak iyi para kazanıyordu ama kirası da çok yüksekti. Daire Saint Michel bulvarı yakınlarındaydı. O yüzden alışverişini ağır ağır çok dikkatle yapmış, odaya uygun maun masayı, antika yatağı ve Tebriz kilimini almak için parasını biriktirmişti. Ondan hoşlanacaksın baba diye düşündü Alice, bayılacaksın ona. Alice kıza doğru dönünce tahmin ettiği gibi kız uyandı. İri mavi gözleri bir an tavana çakılı kaldı, sonra döndü erkeğe baktı. Gülümseyerek kolları arasına girdi. Merhaba diye mırıldandı, öpüştüler. Alice'e ben sertleşmişti. Bir süre yarı uykulu, ara sıra öpüşerek öylece yattılar. Kız bacağını erkeğin kalçası üzerine attı, sevişmeye başladılar ağır ağır konuşmadan. İlk tanıştıklarında sabah akşam ve çoğunlukla öğleden sonraları da sevişirlerdi. Alice bu şehvetin devam edemeyeceğini, bir iki gün belki bir iki hafta sonra yeniliğin geçeceğini ve haftada iki üç kere sevişildiğini açıklayan istatistiklere döneceklerini sanmıştı. Yanılmıştı ama aradan bir yıl geçmesine rağmen hala balayındaymış gibiydiler. Jane erkeğin üzerine çıkıp ağırlığını bıraktı. Nemli tenleri birbirine değiyordu. Alice kollarıyla kavradı kızın ufak tefek vücudunu. Kız erkeğin doygunluğa erişeceğini anlayıp başını kaldırdı, yüzüne baktı. Erkek boşalırken ağzını aralayıp öptü. Hemen ardından kendisinden de hafif bir inilti koptu. Alice onun da doyuma eriştiğini hissetti. Pazar sabahı doyumu. Kız hala yarı uykulu erkeğin üzerinde kaldı. Bir süre sonra kıpırdadı. Bugün günlerden ne? Pazar. Yemek hazırlama sırası sende bu hafta. Unutmamıştım. Güzel, bana ne vereceksin bakalım? Biftek, patates, bezelye, keçi peyniri, krem şantili, çilek. Kız gülerek başını kaldırdı. Hep aynı yemeği yaparsın. Hiç de değil. Geçen sefer fasulye yemiştik. Ondan önce de sıranın sende olduğunu unutmuştun da dışarıda yemek zorunda kalmıştık. Şu yemeklerinin çeşidinde bir değişiklik yapmaya ne dersin artık? Dur bakalım, anlaşmamıza göre iki haftada bir pazar öğle yemeğini birimiz hazırlayacaktı. Her seferinde yeni bir şey yapacağız demedik. Jane yenilgiye uğradığını kabul edercesine yığıldı yine erkeğin üzerine. Alice'in o günkü işi hep aklının bir köşesindeydi. Kızın bilinçsiz de olsa yardımına ihtiyacı vardı. Bunu istemenin tam zamanıydı şimdi. Bu sabah Rahmi ile buluşmam gerek dedi.
Olur, sonra senin orada görüşürüz.
Eve biraz erken gidebilirsen senden istediğim bir şey olacak.
Ne?
Yemeği sen hazırla. Yok yok, şaka ettim. Bana bir işte yardım etmeni istiyordum.
Söyle bakalım.
Bugün Rahmi'nin doğum günü. Kardeşi Mustafa buraya geldi ama Rahmi henüz bilmiyor. Bu iş bir olsun, bir daha sana hiç yalan söylemeyeceğim diye düşündü Eriz. Mustafa'nın Rahmi'nin yemek davetine sürpriz olarak gelmesini istiyorum ama bir yardıma ihtiyacım var.
Ben hazırım.
Kız erkeğin üzerinden inip bacak bacak üstüne atarak oturdu. Memeleri elma gibi düz, yuvarlak ve sertti. Saçları meme başlarına sürtünüyordu. Ne yapmamı istiyorsun? Çok basit aslında. Mustafa'ya nereye gideceğini söylemem gerek ama Rahmi nerede yemek yiyeceğine karar veremedi daha. Onun için son dakikada Mustafa'ya haber iletmem gerek. Ben telefon ederken Rahmi de yanımda olacaktır herhalde.
Peki çözüm ne?
Sana telefon ederim, saçma sapan konuşurum, sen adres dışında hiçbir şeyi dinleme. Sonra Mustafa'ya telefon et, adresi ver ve oraya nasıl gideceğini anlat. Elis planı kafasında yaptığında her şey yolunda gibiydi ama şimdi anlatırken hiç de inanılır gelmiyordu. Jane bir şeyden kuşkulanmadı ama
kolay iş dedi.
Elis rahatlamasını saklamaya çalışarak iyi dedi.
Telefon ettikten ne kadar sonra geleceksin eve?
Bir saat sürmez, sürprizi bekleyeceğim ama orada yemeyeceğim.
Jane düşünceliydi. Seni çağırdılar ama beni çağırmadılar.
Alice omuzlarını silkti. Bir erkek toplantısı herhalde. Yatağın yanındaki not defterine Mustafa ile bir telefon numarası yazdı. Jane kalkıp duşa gitti. Kapıyı açıp musluğu çevirdi. Birden değişivermişti. Gülümsemiyordu artık. Niye kızdın diye sordu Alice.
Kızmış falan değilim ama zaman zaman arkadaşlarının bana olan davranışlarını beğenmiyorum.
Ama Türklerin kızlara olan tutumlarını bilirsin.
Doğru, kızlara, saygın kadınlara bir şey demezler ama ben bir kızım.
Alice içini çekti. Sen bana ne söylemeye çalışıyorsun kuzum? Kız duşun önünde çırılçıplak bir an düşündü. Öylesine güzeldi ki Alice bir daha sevişmek isterdi o anda.
Durumumdan hoşlanmadığımı söylemeye çalışıyorum sanırım. Sana bağlıyım. Herkesin bildiği bir şey bu. Başkasıyla yatmıyorum. Başka erkeklerle çıkmıyorum bile. Ama sen bana bağlı değilsin. Birlikte yaşamıyoruz. Senin bütün gün ne yaptığını, nereye gittiğini bilmiyorum. Birbirimizin ana babasıyla tanışmadık. Herkes bütün bunları biliyor ve bana da orospuymuşum gibi davranıyor.
Biraz abartıyorsun sanırım.
Hep öyle dersin zaten.
Kız duşa girip çarparak çekti kapıyı. Alice çantasından usturasını çıkartıp mutfak lavabosunda tıraş olmaya başladı. Bu tartışmayı daha önce de yapmışlardı. Bunun altında ne yattığını iyi biliyordu. Jane birlikte yaşamalarını istiyordu. Bunu kendisi de istiyordu kuşkusuz. Kızla evlenmek ve ömrünün sonuna kadar birlikte yaşamak istiyordu. Ancak bunun için görevinin sona ermesini beklemek zorundaydı ve bunu ona söyleyemezdi. Ona ancak daha hazır değilim ve biraz zamana ihtiyacım var diyordu ki bunlar da kızı çileden çıkarmaktaydı. Jane bir yıla bir erkekten belirli bir söz alamadan sevmek için çok uzun bir zaman olarak görüyordu. Haklıydı kuşkusuz ama bugün işler yoluna giderse her şeyi yoluna sokabilecekti. Alice tıraşını bitirdi, usturasını bir havluya sarıp çekmeceye koydu. Jane çıkınca duşa o girdi, konuşmuyoruz diye düşündü, saçmalık bu. Erkek duşunu yaparken kız kahve hazırladı. Alice solgun blücünü ile siyah tişörtünü giyip küçük maun masada kızın karşısına oturdu.
Jane kahveleri doldururken senin de ciddi olarak konuşmak istiyorum dedi.
Tamam, öğle yemeğinde konuşuruz.
Neden şimdi olmasın?
Zamanım yok.
Rahmi'nin doğum günü bizim ilişkimizden daha mı önemli?
Değil elbette. Alice kendi sesindeki sinirliliği fark etmişti. Yumuşak ol, yoksa onu kaybedersin diye düşündü. Söz verdim. Benim verdiğim sözü tutmam çok önemlidir. Oysa bu konuşmayı şimdi ya da biraz sonra yapmamızın o kadar önemi yok sanırım. Jane'in yüzüne o çok iyi bildiği inatçı ifade yerleşmişti. Kararını verdiği ve biri de kendisini yolundan çekmeye çalıştığı zaman hep böyle bakardı.
Şimdi konuşmamız benim için önemli dedi. Elis bir an kıza gerçeği anlatmak istedi ama bu işi böyle planlamamıştı. Zamanı çok kısıtlıydı. Aklı başka yerdeydi ve hazırlıklı değildi. İkisi de rahatlamışlarken bunu konuşmak çok daha doğruydu. O zaman ona Paris'teki işinin bitmiş olduğunu da söyleyebilirdi. "Saçmalıyorsun," dedi. "Beni kızdırmana izin veremem. Lütfen sonra konuşalım bunu. Şimdi gitmem gerek artık." Ayağa kalktı. Jane erkeği kapıya geçirirken Jean-Pierre kendisiyle Afganistan'a gitmemi istedi dedi. Bu öylesine beklenmedik bir şeydi ki Alice duyduğunu azmedemedi. İnanmayarak "Ciddi misin?" diye sordu.
"Ciddiyim."
Alice Jean-Pierre'in Jane'e aşık olduğunu biliyordu. En az daha 5-6 erkek aşıktı kıza. Böyle bir kadın söz konusu olduğunda bu tür şeyler kaçınılmazdı. Ama bunların hiçbiri ciddi rakipler değillerdi ya da kendisi o ana kadar öyle sanıyordu. Kendini toparladı. "Savaş bölgesinde ne işin var senin?"
"Şaka etmiyorum ben. Ben kendi hayatımdan söz ediyorum."
Alice yine inanamayarak başını salladı. "Afganistan'a gidemezsin."
"Neden?"
"Beni seviyorsun çünkü."
"Bu beni sana köle yapmaz."
Hiç olmasa "hayır, sevmiyorum" dememişti. Alice saatine baktı. Gülünçtü bu. Birkaç saate kadar kıza bilmek istediği her şeyi anlatacaktı. "Bunu yapmak istemiyorum," dedi. "Biz kendi geleceğimizden söz ediyoruz ve bunu aceleye getiremeyiz."
"Sonsuza kadar bekleyemem."
"Ben senden sonsuza kadar beklemeni istemiyorum. Birkaç saat bekle yeter." Kızın yanağını okşadı. "Daha birkaç saat kavga etmeyelim." Kız uzanıp erkeği dudaklarından öptü. "Afganistan'a gitmeyeceksin değil mi?"
"Bilmiyorum," dedi Jane dürüstçe.
Alice gülümsemeye çalıştı. "Hiç olmazsa öğle yemeğinden önce yani." Kız da gülümsedi.
"Öğle yemeğinden önce gitmem."
Alice kızın yüzüne bir an daha bakıp evden çıktı.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.